Profesör Doktor Ekrem Buğra İkincili İstanbul Sohbeti'ne hazırız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Keyifli bir gün geçirmişsinizdir umarım.
Bir sıkıntımız olmadı şimdi.
Ne güzel, maşallah. Galiba bir parça beklentimizi düşük tutmak daha az sıkıntılı yaşamak demek.
Tabii. Yani bu insanların kendileri için bir takım emniyet sübapları hazırlaması lazım. Bir kere dediğiniz gibi fazla beklentiniz olmayacak. Neden beklentiniz olmayacak? Bir, hayattan beklentiniz olmayacak. Hayattan bir beklentiniz olmazsa karşılaştığınız güçlükleri daha kolay aşıyorsunuz. Bu neden benim başıma geldi demiyorsunuz. Bir de insanlardan beklentiniz olmayacak. İnsanlardan ne kadar az beklentiniz olursa o kadar huzurlu olursunuz. Annenizden, babanızdan, eşinizden, çocuklarınızdan, damatlarınızdan, gelinlerinizden, komşularınızdan hiçbir şey beklemeyeceksiniz. Hatta beklemeniz normal olan şeyleri de beklemeyeceksiniz. Ne görürseniz kar oluyor o zaman.
O kadar. Sürpriz ve mutluluk.
Tabii, çünkü ben etrafımdaki insanlardan hep bunu gözledim. Kendimde de yaşadım. İnsanlardan bir şey beklerseniz, bu gerek bir kazanç olsun, gerek bir statü olsun. Yani mesela çocuğunuzun siz mimari okumasını istersiniz. Çocuğun mimari istidadı yoktur veya kazanamaz. Bu sefer ne olur? Siz helak olursunuz. Çünkü kendinizi ona hazırladınız hep. Halbuki bunu hazırlamasanız, hakkında ne hayırlıysa olsun deseniz bu sıkıntı yaşamıyorsunuz. Fakat tabii bu anlattıklarım hiçbir emeliniz olmasın, hiçbir ümidiniz olmasın, hiçbir hedefiniz olmasın manasına değil. Hedefsiz, ümitsiz, emelsiz insan yaşayamaz. İnsan hayal ettiği müddeti yaşar demiş malum şair. Herkesin bir hedefi olması lazım. Ya benim hayattaki gayem nedir? Bunu bir kere herkes kendi kendine bir karar verip telkin etmelidir. Hayatta da bir takım beklentiler elbette olacak ama işte bunları hem düşük tutmak lazım. Hem de işte fazla da olmadığı zaman da ya bu hayat netice itibariyle her zaman rüzgar yelkencinin istediği gibi esmez. Bunu da düşünürse insan rahat ediyor. Düşünmediği zaman sıkıntı oluyor.
Bugün sizinle İstanbul'da dolaşacağız, eski İstanbul'da ama pek de bize ait olmayan eserleri konuşacağız. İstanbul hep sanki bizim coğrafyamıza ait maddi eserlerin biriktiği yer gibi değerlendirilmiş. Ama biz yurt dışından zaman zaman bilgi aldığımız, zaman zaman bilen aldığımız gibi aynı zamanda eser de almışız.
Doğru. Şimdi bu moda o kadar enteresan bir şey ki sadece kılık kıyafetimize moda dendim hemen kılık kıyafet akla gelir. Halbuki moda çok yaygın bir şey. İsimlerde bile moda oluyor. Bazen konuşma tarzı, üslup, kullanılan kelimelerde bile moda oluyor. Mimaride de moda var. Bundan da siz kaçınamazsınız. Hele hele dış ülkelerle temasınız varsa. Her milletin kendine mahsus bir mimari hususiyeti var. Çinlilerin var, Hintlilerin var, Arapların var, Türklerin var, Avrupalıların var. Bir de beynelmilel bir mimari modası var. Bu ister istemez birbirini etkiliyor. Şimdi Osmanlı Devleti mimaride kendi ananevi üslubunu hep takip etmiş ama Bizans'la temasa girdiği zaman Bizans'ın, İran'la temasa girdiği zaman İran'ın bunların tesirlerine de açık olmuş. Avrupa ile teması geçtiği zamanlarda da mimaride Avrupa üslubunun tesirleri var. Nitekim 17. asır sonları 18. asırdan itibaren artık bir Avrupa tesirini görüyoruz. Bu çok tenkit edilir bu ama ben bunu son derece tabii görüyorum. Yani kültürler arasında bu gibi etkileşimler son derece normaldir. Osmanlılar'da da olmuş. Hatta camilerde bile mesela bu mimari benzerliği, mimari üslup benzerliğini görüyoruz. İşte bu üslup bize nasıl gelmiş? Öncelikle Osmanlı Devleti'nde eskiden fazla ecnebi yaşamazdı. Yani yabancı. Fakat ticari münasebetler kurulduktan sonra bol miktarda ecnebi, bilhassa Fransız, İtalyan, Osmanlı ülkesine gelmiş, yerleşmiş, biz bunlara Levanten diyoruz. Bunlar o zamanki Osmanlı geleneğine uygun olarak ayrı bir komün hayatı yaşamışlar. Osmanlılar'da adet her din mensubu kendi hayatını yaşardı. Müslümanlar kendi hayatını yaşardı kapalı devre, evlerinde, camilerinde, medreselerinde. Rumlar kendi hayatlarını yaşardı. Ermeniler kendi hayatlarını yaşardı. Bu yabancılar, Osmanlı olmayan yabancılardı. Frenk dedikleri Avrupa eski Osmanlıların. Frenkler de kendi hayatını yaşardı. Bunların mahalleleri ayrıydı. Mabetleri ayrıydı. Evleri ayrıydı. Yemek yedikleri yer ayrıydı. Alışveriş yaptıkları yer ayrıydı. Adeta Osmanlı Devleti'nin ayrı bir devlet gibiydiler. Konsoloslukları vardı. Yani yabancı temsilcilikleri vardı. Konsoloslar o zaman devlet tarafından tayin edilmezdi. Bir milletin Osmanlı ülkesinde bulunan tüccarı kendi aralarından birini konsolos seçerdi. Buna Şeyh Bender adı verilirdi. Bu konsolos o yabancı devlet tüccarlarının oradaki temsilcisi olurdu. Hı hı. Ve konsolosların yaptığı işleri onlar yapardı. Büyükelçilik, devamlı büyükelçilik sonraki bir hadisedir ve konsolosluktan ayrıdır. Bunların konsoloslukları vardı. Bu konsolosluklarda kendi davalarına bakılırdı, kendi işlerini görürlerdi, toplanırlardı, meclisleri vardı, ilahir. Şimdi bu sözü buraya niye getirdim?
Hı hı.
İşte bu ayrı hayat yaşamanın getirdiği statü, bunların kendine mahsus evlerinin ve mabetlerinin olmasına sebebiyet verdi. Hı hı. Türkiye'de yaşayan Frenkler, yani Lövantenler, Fransız, İtalyan asıllılar ama artık bunlar 1, 2, 3 nesildir Osmanlı Devleti'ndeler, vatandaşlar.
Hı hı.
Ama kendi dillerini konuşuyor, çoğu Türkçe dahi bilmiyor, kapalı devre yaşıyorlar. Tüccarlıkla meşguller çoğu, işte de başka işlerle uğraşanlar da var. Şimdi bunların konsoloslukları kuruluyor burada. Konsolosluk bina demektir. Zamanla büyükelçilikler, devamlı büyükelçilikler teat ediliyor devletler arasında 18. asırdan sonra. Bilhassa 1815 Viyana Kongresi'nden sonra devamlı elçiler bütün ülkeler birbiri arasında teat ettiler. Bunlar kuruldu ve bunların binaları lazım. Bunlar Osmanlı ülkesinde hükümet tarafından kendilerine tahsis edilen veya bina yapmalarına müsaade edilen arazilerde binalar yaptılar. Konsolosluklar ve ayrıca büyükelçilikler.
Kendi başlarına yaptılar değil mi? Devlet desteğiyle
hayır,
değil.
Devlet, zaten o her yerde öyledir. Hı hı. Devlet umumiyete arsa verir. Bazen arsa da vermez. Arsayı da mesela şimdi Türkiye'de mesela yabancı bir devlet büyükelçilik açmak istediği zaman arsayı da kendi alır. Binayı da kendisi hazırlar. Ama mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'ya büyükelçilikleri özendirmek için hı hı. kendilerine arsa verilmiş ve bir takım imkanlar hasıl edilmiş. Ve onlar o devletin kendilerine tahsis ettiği arsalarda büyükelçilikler yapmışlar. Ama şimdi böyle bir şey yok artık. Hı hı. Yani hemen her yerinde de böyle. Elçilikler umumiyetle o devletin malıdır ve kendi imkanlarıyla alınır. Osmanlı Devleti'nde de büyükelçilikler o devletinlerin imkanıyla alınmış. Bazen devlet, Osmanlı Devleti hükümeti onlara yer tahsis etmiş. Buraya yapabilirsiniz demiş. Bazen yazlık sefaretler hediye etmiş. Hı hı. Ülkeyle olan ilişkilerinin iyiliğine göre veya ülkeyi kendi tarafına çekmek için siyaseten bu gibi manevralar, beklentiler
evet.
yapılmıştır. Mesela zamanla Fransızlara mesela çok müsaadeler verilmiştir. Zamanla İngilizler dünya siyasetinde ön plana çıkınca İngilizlere daha çok imkanlar verilmiştir. Almanlar dünya siyasetine girince de bizim Alman ligine geçmemiz sebebiyle Almanlara bir hayli imkanlar tanınmıştır. Bunlar Osmanlı ülkesinde yaptıkları konsolosluklarla, sefarethanelerle yeni bir moda getirmişlerdir. Kendi ülkelerinin modasını getirmişlerdir. Bu da ister istemez Osmanlı mimarisine tesir etmiştir. Aynı zamanda yapılan pek çok binada o binaların benzerliklerini görüyoruz. Hatta sanat tarihçileri buna dikkat çekerler. Filanca camide o yıllarda yapılan falanca sefarethanenin tesiri vardır. Mimar da bazen aynı şahıs olabiliyor. Bu mimarlar umumiyetle Osmanlı mimarlarıdır. Bunda altını çizmek lazım ki Osmanlı mimarları Avrupa'daki meslektaşlarından yani o zamanki medeni milletlerdeki meslektaşlarından hiç de geri kalmamışlardır. Bunların ekserisi Ermenidir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde Ermeniler sanatta ve taş ustalığında çok ileriydiler. Fakat Ermeni olması bir şey değiştirmez. Bunlar Osmanlı vatandaşıdır. Osmanlı ülkesinde doğmuş, büyümüş ve yetişmişlerdir.
Hı hı.
Ve kendilerini de Osmanlı hissetmektedirler. Meşhur Balyan ailesi var.
Hı hı.
Ailesinin
evet.
bütün fertleri mimardır.
Hala eserleri
memlekete
duruyor.
Pek
evet.
çok saraylar ve camiler katmıştır. Mesela Ortaköy Camii bunların hı hı. eseridir. Hatta Beylerbeyi Sarayı yapılırken Sultan Mecid niçin geciktiğini soruyor Balyan Usta'ya. Balyan Usta da diyor ki Kuzguncuk'ta oturuyorum. Sabah duası sebebiyle gecikiyorum. Sabah duası başka yere gidiyorum. Hı hı. O zaman Kuzguncuk'a önce diyor bir kilise yap kendin için.
Enteresan.
Yani gecikme.
Zaman kazan.
Bu zaman kazan. Kilise yapılıyor. Duasını orada yapıyor ve camisi bu kadar da müsamahalı bir davranılıyor.
Son derece müsamahalı. Şimdi bakıyorum mesela hakikaten bizim topraklarımızda yaşıyorlar. Burada eğitim alıyorlar. Evet. Bazen bizim dilimizi bile bilmiyorlar. Ama gene de Osmanlı onun ustalığına ve tabii. uzmanlığına saygı duyuyor yani, ve bir ihtiyaç varsa
Ermeniler,
ondan alıyor.
Evet ama şu dil bilme meselesinde yani tabii daha ziyade bu Levantenler öyle. Ermeniler dil bilme hususunda birinciydi. Mesela vaktiyle hiçbir Ermeni taklidi yoktur zaten. Mesela Rum taklidi vardır, Yahudi taklidi vardır ama nedense Ermeniler Türkçe'yi en iyi konuşan azınlıklardır. Yani şivelerinde bir bozukluk çok azdır. Onun için ben eskilerde duyardım Ermeni taklidi olmaz derlerdi. Çünkü Ermeniler Türkçe en iyi konuşan azınlıklardır, ekaliyetlerdir. Rumların ve Yahudilerin taklidi olur ama hı hı. hatta Arnavutların, Lazların bile var ama
evet,
Müslüman toplulukları. Fakat Ermeniler öyle değil. Güvenmişler çünkü Osmanlılar da itibar liyakata, ehliyete, başarıyadır.
Ne güzel.
Bunun dışında başka bir kompleks taşımadığı için, yani onun Ermeni olması, Rum olması Osmanlı için bir kompleks unsuru değildir. Hı hı. Güvenmişlerdir. Tarih boyunca pek çok Ermeni ve bilhassa işte Balyan ailesi çok emsalsiz eserler bırakmışlardır.
Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Hem bu eserleri biraz daha yakından tanıyacağız. Hem de belki bunların arkasında görmemiz gereken neler var onlara bakacağız.
Şimdi reklamlar. Yolların efsanesi Scania 4 serisi çekicilerin standartlarını yükselttik, ödemelerini kolaylaştırdık. Şimdi retarder fren sistemi, 600 litre yakıt deposu ve daha birçok özellik standart. Üstelik %0'dan başlayan faiz oranları ve 48 aya kadar vade seçeneğiyle. Vakit kaybetmeden en yakın Scania yetkili satıcısına uğrayın, çekici avantajlarıyla Scania 4 serisi çekicileri kaçırmayın.
Adopen perdeli pencere perde fixi üretti. Perde fix. Hem pencere hem perde. Adopen tüm dünyaya gururla sunar. Türkiye'nin pencere hattı 444 24 24.
Ay ay ay ay.
Fersan, önce insan.
Ne yediğiniz önemlidir. Aytaç, A kalite.
En keyifli kahvaltı sofraları için Gülsan reçel.
Şişkinlik, şiddetli karın ağrıları, hazımsızlık ve midede yanma gibi belirtilerle ortaya çıkan sindirim sistemi bozuklukları önlem alınmazsa kronik rahatsızlıklara yol açabilir. Kaplıca suları zengin mineral içeriğiyle sindirim bozuklukları tedavisinde oldukça etkilidir.
Sağlık tatil Kaplıca'ya, gel Armutlu'ya.
İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10.0 ya da www.ihlasarmutlu.com.
Meyve seven
Gülsan içer,
Gülsan içelim,
bir oh çekelim.
Gülsan.
Meyve suyunda Gülsan.
Toprak aşka dönüştü, renkler şarkına. Beyaz bir çığlık düştü gökten soframa.
Porselen aşkı.
Reklamları dinlediniz.
Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile İstanbul konuşuyoruz. İstanbul'daki şimdi biz büyükelçilik, konsolosluk diyoruz ama o zaman başka bir isimle mi anılıyor?
Sefarethane. Sefarethane deniyordu. Konsolosluğa da konsoliye veya konsoloshane ismi veriliyordu. Bunlar zaman zaman ayrı binalar olduğu gibi bazen bir binada da faaliyet göstermektedir ama umumiyetle ayrı binalardır. Çünkü fonksiyonları farklıdır. Hı hı. Konsoloslar o zaman tamamen o ülkenin ticari mensuplarının temsilcisidir. Umumiyetle limana yakın yerlerde mesela Karaköy ve havalisinde olurdu bu konsoloshaneler. Ve oranın vatandaşları da rahatça girip çıktıkları bir yer olurdu orası. Mahkemeler de orada olurdu. Yabancıların mahkemeleri. Sefarethaneler biraz daha prestijli. Beyoğlu, Beyoğlu'nun yukarı yerlerinde. Hı-hı. Efendim böyle manzaralı. Büyük bahçeler içindeki o zaman oralar bomboştu. Yani hükümet onlara orayı tahsis etmesinde hikmeti budur.
Şimdiki gibi kalabalık hayal etmeyelim. Hayır, yani değil. O cadde üzerindeki.
Yani orada bir Galata Kulesi'ne tam birkaç ev vardı. Beyoğlu zaten çok küçük bir yer. Osman Bey küçük, böyle küçük küçük köyler gibiydi. Mecidiyeköy zaten Sultan Mecid zamanında kuruldu. Yani buralar küçük yerlerdi. Müslümanlar da fazla oraya rağbet etmediler köy halinde. Fakat hükümet oraların gelişmesini istiyordu. Elçilikler de kurulmaya başlanınca hükümet oraları gösterdi. Hı-hı. Zaten onların eskiden beri Galata yakasına bir aşinalığı var ecnebilerin. Sempatisi Galata Beyoğlu eskiden beri bir İtalyan şehri gibidir. Müslümanlar pek orada yaşamazlar. Hatta ömründe oraya geçmezler. Bir delikanlıyı kötüledikleri zaman Galata'ya çıkıyormuş derlerdi. Hı-hı. Yani orada çünkü bazı eğlence mekanları var. Oraya gidip geliyor manasına. Hani adı çıktı düştü der gibi. Hı-hı. Öyle derlerdi. O kadar uzaktı Osmanlı, İstanbul Osmanlısına orası Galata yakası. Hala öyle derler. Karşı yaka, Galata yakası der eski İstanbullular. Yani Anadolu yakasına karşı dedikleri gibi. Hatta orayı laf bile etmezler çok zaman. Karşıdan kasutlar Halic'in karşısıdır. Yani Galata.
O yeterince uzak zaten. Öbürüne hesaba bile
katmıyor. Ayrı bir kıta orası. Şimdi buralarda İngiliz sefareti, önce Fransız sefareti yapıldı bildiğim kadarıyla. İtalyan sefareti, İngiliz sefareti, İspanyol sefareti. Halk bunlara sefarethane demezdi, saray derdi. İngiliz sarayı, Fransız sarayı, İtalyan sarayı, İspanyol sarayı.
Bu saray kadar görkemli midir peki?
Yani
görüntü itibariyle.
Bir Dolmabahçe sarayı kadar değilse bile belki bir küçük su kasrı kadar, bir Beylerbeyi sarayı kadar ihtişamlı olanları var. Yani Fransız sarayı öyle. İngiliz Sarayı da onun kadar sayılabilir. Bazısında dışa karşı fazla ihtişama kaçmamıştı ama çoğu da gene dışta da ihtişamlıdır.
Bir gösteriştir ama değil mi yani? Prestijdir. Sonuçta bir ülkeyi yani, temsil ediyor. Bir
o sefahatenin yapılırken okuduğumuz kitaplardan anladığımız şu. Sefahatenler yapılırken ülkelerin birbirleriyle olan rekabetini, çekişmelerini de görüyorsunuz. Hatta hasetlerini görüyorsunuz. Yani Fransız sarayı yapılmış, İngiliz sarayı yapılırken de Fransız sarayından alta kalmaması isteniyor.
Daha büyük, daha büyük, görkemli, daha yani, geniş bir alan.
Bina büyük olmasa bile bu sefer bahçeye ihtimam ediliyor. Diyorlar ki mesela Fransız sarayı bina olarak İngiliz sarayından üstün ama bahçe olarak da İngiliz sarayı ondan aşağı değil. İç döşemesi olarak da İspanyol sarayı emsalsiz.
Karşılaştırma yapıldığında.
Manzara olarak da işte Alman sarayı çok manzaralı. Her birinin kendine göre bir üstünlükleri oluyor ve bu devlet mensupları, kor diplomatik bundan iftihar ediyor. Bu sefarethanelerin tabii çok mühim fonksiyonları var o zaman. Birisi hem o ülkede binanın sahibi olan ülkenin bir iftihar vesilesidir. Hem de Osmanlı hükümetini kastediyoruz. Osmanlı hükümetiyle o elçilikler arasındaki temaslar bu sefarethaneler vasıtasıyla yürütülüyor. Bunun için hem ihtişamlı hem kullanışlı olması lazım. Üçüncüsü orada bazı davetler, suareler tertipleniyor. Bunlar da tabii binanın daha çok görülmesini sağlıyor. Hı-hı. Böylece elçiler Osmanlı ülkesinde ihtişamlarıyla yarışıyorlar. Hakikatte ise zaten büyük devletler, düveli muazzama denilen büyük devletler ki İngiltere, Fransa bunların başında geliyor. Rusya bunların başında geliyor. İtalya, Almanya, İspanya, İsveç
takipçi.
Bunların takipçisi ama esas bu İngiltere, Fransa ve Rusya. Üçü çok mühimdir. Düveli muazzama. Sonra Amerika'da işin içine girmiştir. Bu üç devletin sefarethaneleri bir nevi o ülkenin oradaki temsilcisidir. İstihbarat faaliyetlerinin yürütüldüğü yerdir. Bu devletlerin her birisi Osmanlı vatandaşları üzerinde belli bir protektora, koruma hasıl etmişlerdi. Ermeniler Katolikleri Fransızlar koruyordu ülkedeki. Ortodoksların savunuculuğunu Rusya yapıyordu. Bunun dışında kalan ekstrem unsurlar, Dürziler gibi falan. Onları da İngilizler himaye ediyorlardı. Niye himaye ediyorlardı? Çok mu seviyorlardı
bir denge
Osmanlı
mi var?
Vatandaşı gayri üstünleri? Hayır, tabii denge kurmuşlardı, hı hı, kendi aralarında. Hayır, Osmanlı Devleti'ne nüfuz edebilmenin, Osmanlı Devleti üzerinde hakimiyet kurabilmenin, onu belli işlere mahkum ve mecbur edebilmenin vasıtasıydı bunlar. Yoksa sevdiklerinden değil.
Yani birisini temsilen çıkıyorlar belki, evet, devletin karşısına.
Fransa ve diyor ki ben Katolik vatandaşların temsilcisiyim. Sen Katolik vatandaşlarını eziyorsun. Halbuki ezmediği bir şey mevzu bahis. Biraz böyle örnekler veriyoruz. Hı hı. Fransa'da dahi bırakın Müslümanları veya Yahudileri, diğer Hristiyan mezheplerine gösterilmeyen Müslümanın 10 misli Osmanlı ülkesinde başka dinlere gösteriliyor.
Böyle bir karşılaştırma yapılıp da yani şöyle bir şey hiç söylenmemiş mi? Benden istediklerini sen kendi ülkende, kendi vatandaşına vermiyorsun.
El hükmü lil galip diye bir prensip vardır. Güçlü olanın sözü geçer. Kim güçlüyse onun sözü geçer. Siz Fransa'ya bir şey dikte ettiremezsiniz. Fransa güçlü. O size dikte ettirir. Tabii zamanın devlet adamlarının da kabahatleri var. Yani zamanın devlet adamları memleketin ilerlemesi için yüzlerini Avrupa'ya çevirmişler. Bu doğru. Avrupa'dan fen ve bir takım yenilikler almak istemişler. Bu da doğru. Fakat daha ziyade o ülkelerde yetiştikleri için o ülkelerin ya angaje olmuşlar. Mesela bir grup devlet adamları, mesela Reşit Paşa gibi, İngiltere'ye angaje olmuş. Bir kısım devlet adamları Ali Paşa gibi, Fuat Paşa gibi Fransa'ya angaje olmuş. Bir kısım devlet adamları mesela Nedim Paşa gibi Rusya'ya angaje olmuş. Hı hı. Onların menfaatlerini ön planda tutuyor. Yani biz Rusya'yla iyi olursak ayakta dururuz diyor.
Ama bu kendisine de bir menfaat anlamına geliyor.
Geliyor tabii. Neticede Rusya onun üzerine oynuyor. Hı hı. Belki onun için yapmıyor. Yani bana oynasın diye yapmıyor. Rusya güçlü. Aman Rusya'yı gücendirmeyelim. Rusya ne dese yapalım diyor. Hı hı. Rusya da bunu istiyor. Devamlı tazik ederek sadrazam yapıyor. Olması için mesela memlekette karışıklıklar çıkartıyor. Memleketi icabında savaşa sürüklüyor. Şimdi böyle olunca tabii ülkede her devletin ayrı bir söz. Mesela Fransa laik bir devlettir. Kendi ülkesinde de laiktir. Ama Türkiye'deki Katoliklerin hamisi sıfatıyla hareket ediyor. E babam sen memleketinde laiksin.
Burada niye değilsin?
Eşit uzaklıktasın. Niçin Türkiye'deki Katolikler seni bu kadar çok ilgilendiriyor? Hı hı. Yani neden? Nüfuz için yapıyor. Evet. Yani sevdiklerinden, ettiklerinden değil ve zaten iç hukuk düzenlemesi olarak bu gayrimüslimlerin Türkiye'de zaten oradakilerinden fazla hakları var. Bunu kendi yazarları da yazıyor. Edward Engelhardt'ın Tanzimat kitabı çok kıymetli bir kitaptır. Herkes onu Le Tanzimat ele Türkiye diye bir kitap. Herkes onu referans alıyor. Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Orada anlatıyor. Yani Fransa, İngiltere, Rusya, Türkiye'ye böyle diktelerde bulunurken diyor. Bakalım kendi ülkelerinde durum nasıl?
Ne güzel. Anlatıyor. Böyle pencere
mesela,
açabiliyor.
Mesela diyor Fransa'da diyor Katolik olmayanlar şunu yapamaz, şunu yapamaz, şunu yapamaz, şunu yapamaz. Yahudiler şunu yapamaz, şunu yapamaz, şunu yapamaz. Mesela İsveç'te evangelik olmayan İsveç'e girmesi bile yasak. İngiltere'de Anglikan olmayanlar mülk edinemez, matbaa kuramaz, yüksek tahsil yapamaz, miras bırakamaz, şu kadardan fazla mülk edinemez, yurt dışına çıkamaz. Öyle tahdidatlar var. Kendi ülkesinde Anglikan olmayan Hristiyanlar bile böyle. Yani Katolikleri kastediyor. Şimdi diyor bunlar böyleyken hele Rusya'da diyor zaten diyor azınlık haklarından diyor söz etmek bile mümkün değil. En iyi durumda olan Avusturya'dır.
Evet.
Azınlıkların gene Türkiye'den geride.
O bile geride. Avusturya'daki
mesela,
en iyi bile.
Mesela şöyle geride. Diğer ülkelerde hiçbir o ülkenin resmi dininden olmayanın hakim olması mümkün değildir. Avusturya'da Katolik olmayan bir Alman veya bir Yahudi hakim olabilir. Ama bir şartla Katolikliğini veya Yahudiliğini ön plana çıkarmayacak. Yani görünüşte özür dilerim protestan olmayacak. Görünüşte Katolik bir Almanmış gibi davranacak. İsmini değiştirecek.
Yani sonuçta bu da bir çeşit.
Kendine bir form veriliyor. Mesela adamın adı Yahudi diyelim ki bir Alman ismi alacak. Alman ismi aldıktan sonra din hanesine de Katolik olduğunu yazacak. Yani değiştirmesine gerek yok. Vaftiz olmasına gerek yok. Yazacak. Ondan sonra hakim olabilir.
Görüntü de böyle olacak.
Ama başka ülkelerde bu da mümkün değil. Yani aslı Katolikmiş.
Bu iki yüzlülüğe de izin vermiyorlar.
Buna da izin vermiyorlar. Şimdi Osmanlı ülkesinde ise bir Ermeni'nin bir Rum'un hakim olması, vali olması mümkün. Ve de ona sen niçin Müslüman ol, ismi değişti denmiyor. Yani çünkü onun meselesidir. Laik rahifettin, İslamiyet'te zorlama yoktur. Bir adamın münafık olması zaten istenmez. Şimdi hal böyleyken, Engelhardt bunu çok güzel yazıyor. Osmanlı ülkesi tarihte hiçbir devlette görülmeyen, yani Roma dahil ki en ileri Roma'dır. Bundan sonra da görüleceğini zannetmediğim derecede demokrat bu hususta. Yani Amerika'da, Avrupa'da insan hakları vardır. Avrupa Birliği'nin bir takım prensipleri vardır. Onların hiçbirisi Osmanlı'daki şeyden ileri değil ki Osmanlı Devleti bir İslam devletidir. Müslümanlar birinci sınıftır. Buna rağmen böyle. Yani azınlıkla tanınan haklar. İşte bu gayrimüslimlerin de bu sarayları bir gösteriş, bir birbirleriyle yarışma vesilesidir. Fakat
bir referans, bir şey, kart vizite dönüştürmüşler.
Fakat iyi de olmuştur. Yani Osmanlı Devleti'nin baş şehri İstanbul güzel abideler kazanmıştır. Her birinin kendine mahsus mimarisi. Kiminin içi mesela İspanya Sarayı'nın içi çok güzeldir. İngiliz Sarayı'nın bahçesi. Her birinin kendine has bir hususiyeti vardır. Bunların bir de yazlık sefarethaneleri vardır. Daha ziyade Tarabya ve Büyükdere'de. Büyükdere zaten hep o ecnebilerin, hala da orada var o binalar. Gidenler görürler. Bir kısmı sahilde, bir kısmı içeride.
Bunlar sivil mimari örnekleri. Peki sivillere açık mıdır? Yani
hayır.
İsteyen görebilir mi? Yoksa hala konsolosluk mu?
Halen konsolosluk. Şimdi tabii Cumhuriyet ilan edilip de başşehir Ankara olunca Ankara hükümeti İstanbul'da bulunan elçilikler bir müddet gitmediler Ankara'ya. Bunların Ankara'ya gelmesini biraz evvel anlattığım gibi bunlar bir takım imkanlar hasıl etti. Ve onlar birer ikişer İstanbul'dan Ankara'ya naklettiler. İstanbul'daki sefarethanelerini ise konsolosluğa dönüştürdüler. Malum devletlerin, bir başka devletin baş şehrinde sefarethanesi bulunur. İhtiyaç duyduğu şehirlerde de o devletin izniyle konsolosluklar açar. Mesela Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da sefarethane vardı. Mesela İzmir'de, Selanik'te, Beyrut'ta, İskenderiye'de, bazen Erzurum'da. Mesela Rusya'nın Erzurum'da vardı çünkü Rusya'ya yakın olduğu için. Trabzon'da limandı. Trabzon çok faal bir limandı. Buralar Halep'te, Şam'da, Bağdat'ta konsoloslukları vardı. İzin vermişti o zaman hükümet. Çünkü gayrimüslim vatandaşlarla ilgili olarak. Türkiye'nin de çoğunlukla İstanbul'da hemen hepsinin konsolosluğu vardır. Bazılarının İzmir'de konsolosluğu vardır. Onun dışında konsolosluklar fahri olarak yürütülür. Bu sefarethaneler, o güzelim sefarethaneler konsolosluğa dönüştü. Şimdi burada da bir enteresan durum ortaya çıktı. Hı hı. Bu ülkelerin Ankara'daki elçilikleri...
Küçücük.
Küçücük. Kitibiyoz, vasat...
Seker kaldı yani diğerlerine.
20. yüzyıl binası. Yani en güzelleri işte Amerikan sefareti, Alman sefareti, Fransız sefareti, İngiliz sefareti... Biliyorum Ankara'da güzel bahçelerin için, güzel binalardır. Ankara için çok güzel binalardır. Fakat İstanbul'daki sarayların yanında bir bahçıvan kulübesi gibi duruyor.
Müştemilatı yani, gibi.
Müştemilatı. Onun için ne yapıyorlar Fransız sefiri mesela? Yazı İstanbul'da geçiriyor. İstanbul'daki yazlık sefarette geçiriyor.
Bahçeden
buradaki üstüne. Kışlık sefaret konsolosluk oluyor. Yazlık sefaretler, eski yazlık sefaretler. Bugün hala yazlık sefarettir. Sefirler orayı rezidans olarak kullanırlar yazları.
Ve gelen önemli misafirlerini de zannediyorum orada ağırlıyorlar.
Tabii. Şimdi bu devletler üçüncü dünya ülkelerinde bu tür faaliyetlerde bulunurlar. Bir takım misafirleri getirirler. Bu misafirler umumiyetle çok uluslu şirketlerin yöneticileridir, idarecileridir. Bu rezidanslarda kalırlar. Yani büyükelçinin davetlisi olarak resmi bir davetli değil. Büyükelçinin davetlisi olarak o ülkede büyükelçinin nüfuzu nispetinde bir takım ticari sahalarda, endüstriyel sahalarda söz sahibi olurlar. Elçiliklerin vazifeleri bunlardır aslında.
Bir tanışma ve resim onlar resim. İçin yayılma ortamı tabii. oluşturuyor.
Mesela kor diplomatiği bir davet verir. Oraya mesela diyelim ki Türk hariciyesinin ileri gelenleri ve aynı zamanda Türk hükümetinin de ileri gelenleri çağrılır. Orada o iki kişi birbirine prezente edilir. Hı-hı. Gereken kimseler ve böylece Fransız menfaatleri o ülkede devam ettiğiniz bir sonra meşru bir yolda.
Bir kart vizit değişimi sağlanır.
Tabii tabii sağlanır. Arkası da gelir.
Şimdi düşündüğünüzde hakikaten özellikle biraz önce işte dediniz ki mesela İstanbul'da bir merkez, işte diğer illeri saydınız. Çoğu da şu anda bizim sınırlarımız dışında. Evet. Orada da hala binaları duruyor mu?
Bunların bir kısmının binaları duruyor. Bir kısmına hükümet tarafından el konulmuş. Mesela yakın zamana kadar Halep'teki sefarette mesela Fransız sefareti, İngiliz sefareti duruyordu. Fakat ondan sonra bu hükümetler buradaki sefaretlerini kapatma kararı aldılar. Yani ekonomik olmadığı gerekçesi. Çünkü o devletler de küçüldü artık. Bir kısmı satıldı. Bir kısmı devlet tarafından binalar çok güzel olduğu için o devlet tarafından satın alındı. Veya devlete verildi belli şeyler karşılığında. Bir kısmı hususi mülkiyette kullanılıyor. Bazı Osmanlı şehirlerinde var böyle eskiden filancanın sefaretiymiş. Çünkü sefaretler her zaman mülk değil. Bazısı kirayla tutuluyor ve o ülkenin konsolosluğu için bir takım tadilatla kullanılıyor. Daha sonra konsolosluk oradan çekilince o bina sahibinin eline kalıyor. Vaktiyle mesela Fransız sarayı olmuş bir yer sivil bir mimari olarak kullanılıyor. Arap ülkelerinde böyle konsolosluklar var. Eski terk edilmiş.
Tabii insanda hoş olmayan bir burukluk da oluşturuyor. Yani saydığınız yerlerin artık belki de bizimle olan organik bağlarının ortadan kalkmış evet. olması. Ve tabii o zamanın sınırları içinde şimdikinden daha farklı önem noktaları olduğunu da görüyoruz.
Tabii. Yani ticaret, enerji kaynaklarına yakınlık, yollara yakınlık veya üzerinde nüfus kurulan azınlıkların çok olarak bulunduğu yerlere yakınlık bunlar çok mühim. Yani Beyrut neden? Evet Beyrut bir limandır ama Beyrut aynı zamanda Osmanlı azınlıklarının çok karışık olarak yaşadığı bir yerdir. Yani orada mutlaka hepsi konsolosluk açmış. Bütün Fransa, İngiltere, Rusya hepsinin konsolosluğu vardır.
Hala da son derece önemli bir
nokta. Hala da devam ediyor zaten. Nokta. Başka ayrı bir devlet olarak devam ediyor.
Önemi de devam tabii. ediyor.
Ama mesela Musul'da da var. Halep'te de var. Ticari merkezler o zamanki. Yol yakınlıkları.
Evet. Şimdi tabii buradaki eserlere bakıldığında hepsinin hemen hemen belli merkezlerde birbirine yakın olduğunu görüyoruz.
Evet.
Özellikle de azınlıkların yaşadığı yerlerde.
Hemen hepsi mesela konuşma. Beyoğlu ve civarındadır.
Evet. Yani, yürürken cadde tabii, boyunca işte tabii, sağda bir yan tanesi, yana, solda tabii, bir tanesi.
Birbirine çok yakındır. Onların birbirleriyle de temasları vardır. Bir de şöyle bir esas var. Yani üçüncü dünya ülkelerinde Avrupalılar her zaman her türlü olayın olabileceği yerler olarak görmüşlerdir. Yani burada bir ayaklanma çıkabilir. Osmanlı hükümeti yabancı devletlere karşı bir tavır takınabilir. O zaman elçikler birbirine yakın olmalıdır. Yani hükümdarlar birbirlerinin kardeşleridir. Prensibi vardır uluslararası hukukta.
Zaten öyledir de zannediyorum.
Çoğu akrabadır. Evet. Hele ki yani Avrupa'da. Eski zamanları düşünürseniz Fransa umumiyetle Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında cumhuriyetti ama yani İngiltere kralı ile mesela Rus çarı kardeş çocuklarıydı. Alman imparatoru keza üç kardeş çocuğuydu. İngiltere kralı, Alman imparatoru ve Rus çarı üçü iki kardeşin çocuk. Kraliçe Victoria'nın torunlarıydı üçü de.
Yani aynı bahçe içine çit çekilmiş
tabii.
gibi.
İtalyan kralı onların akrabası, Roman kralı sonra küçük sefaretler kuruldu. Balkan sefaretleri ülkenin şeyine göre. İspanyol ailesi keza öyle. Her biri birbirleri zaten akraba. Ve birbirleri iyi kötü her ne kadar rekabet ve haset içinde iseler de dayanışma içinde de oldular. Onun için birbirlerine yakın yaptılar. Hı hı. Biraz işte Oralar itibarlı semt. O sefahatenin yapılması orası itibarlı bir semt oldu. Elbette ki ister istemez diğerleri de o itibarlı semtte saraylarını kurma ihtiyacı hissettiler.
Şimdi o Beyoğlu'nun karmaşası içinde çok fazla nerede oldukları belli olmuyor ama daha önceki o sakin...
O zamanlar belliydi.
Yeri tabii, düşündüğünüzde yerleşimi...
İstanbul'da herkes biliyordu onları yani. Şimdi aralarda kaldı. Oralar çok yoğun bir iskane açıldı. Hatta burada resmi balolar verdiler. İlk mesela balo İngiliz sefaretinde verildi. Hatta Sultan Mecid de ilk defa katıldı. Yani bu baloya. Tabii bazıları padişahın bir baloya katılmasını tenkit ediyor. Çünkü tarihten gelen bir Osmanlı padişahlarının vakar ve ihtişamı vardır. Padişah öyle herkesin davetine gitmez. Her toplantıda bulunmaz. Başkalarıyla yemek yemez. Ama Sultan Mecid böyle bir hükümdar değil. Sultan Mecid 20. yüzyıla uygun bir hükümdar. Yani kendisi 19. yüzyıla yaşamak olmakla beraber. Yani Meşruti Monarşi'nin en iyi örneklerinden veriyorlar tarihçiler. Sultan Abdülmecid'i. Günümüzde dahi benzerine az rastlanan Meşruti Monark örneğidir. Meşruti hükümdar örneklerinden birisidir. Son derece yumuşak, kibar, nazik ve de zeki bir padişah.
Çok az biliyoruz bunu.
Realist,
ama.
Realist bir padişah. Yani ben İngiltere ile ben padişahım, seni kabul etmem, ayağıma çağırırım. Bu gibi kompleksler içinde olmamış. Osmanlı Devleti'nin halini kabul etmiş ve buna göre hareket ederek azami zararlı Osmanlı Devleti'ni bir sonraki nesle bırakmaya çalışmış ve buna da muvaffak olmuş. Yani mesela en büyük ittifak onun zamanında olmuştur. İngiltere, Fransa, İtalya bizim arkamızda Rusya'ya karşı savaşmışızdır onun zamanında. Evet, savaş kötüdür ve bize de zarar vermiştir ayrı mesele ama bu ittifakı sağlaması önemli Sultan Abdülmecid'in.
Bu olmasaydı belki sonuçları çok daha farklı olacaktı.
Olabilirdi Rusya'ya karşı mesela Kırım Harbi ve kazanılmıştır.
Yani üç devletin, kayıpları büyük olsa da.
Olsa bile üç devletin ittifakını sağlamıştır bir padişah. Bugünkü devlet adamlarının bu husustaki zorluklarını düşünün ki haberleşme bu kadar kolay olduğu halde ve taviz vermek ise son derece kolay günümüzde artık. İnsanların çünkü ciddi bir kültür yaşayış, bir gelenekler olmadığı için yani her türlü tavizi vermeli. Buna rağmen devlet adamları gerek Türkiye'de gerek dışarıda ne kadar zorluk çekiyorlar bu ittifaklarda. Sultan Mecid gibi bir hükümdarın bu ittifakı sağlaması mühim. Kardeşi Sultan Abdülaziz keza öyle bir Avrupa seyahatiyle Avrupa'daki bizim aleyhimize olan havayı bir anda değiştirmiştir. Bir Avrupa seyahatiyle.
Tabii bunlar daha az konuşulan, daha tabii, az yazılıp çizilen
siyasi şeyler. Siyasi tarih ön plana çıkarılır ve sloganlar ön planda tutulur bizde hep. Yani her taraf sloganları sever ama hakiki tarih öyle değil ama tarih bilindiği zaman çok farklı ufuklar açılıyor insanın.
Evet, insan hakikaten bakın biz programda konuşurken bile insanın gözünün önünde farklı şeyler canlanıyor. Eminim dinleyicilerimize büyük keyif alıyorlardır. Özellikle tarihe meraklı olanlar. Bu saraylardan bahsederken şunu da bir özellik olarak ifade edelim. Dediniz ki her biri farklı bir grup ve kendi içinde yaşıyor.
Evet.
Türkler arasından bu konsolosluk ya da oradaki var. Yaşantıyı örnek alan var. Ona öykünenler
var.
Olmuş mu?
Var tabii. Bilhassa Sultan Hamit zamanından itibaren artık haberleşme vasıtalarının çok arttığı zamanlardan itibaren yani 19. asır sonu 20. asır başlarında bu elçiliklerle girdi çıktısı fazla olan buradaki Frenklerle görüşmeyi çok seven kim? Günümüzde de vardır böyle insanlar. Kimseler zuhur ediyor. Bunlar Frenk deniyor. Mesela bunlardan bir tanesi Mahşer Midillisi Kamil Bey. O kadar adına Mahşer Midillisi ufak tefek olduğu için. Midilli ufak bir attır malum. Evet. Mahşer Midillisi koymuşlar. O kadar Frenkmiş ki yani peynir yemesi bile şeyler gibi. Fransızlar gibi. Fransızlar kahvaltıda peynir yemezler. Yemekte peynir yerler. Halbuki bizde kahvaltıda peynir yenir. Yemekte yenmez. Bu yemekte mutlaka peynir olsun istermiş Fransız usulü. Konuşurken işte o zaten Tanzimat yazarlarının da alaya aldıkları monşer tabirle.
Şimdi de hala tiplemeleri devam ediyor.
O zamanlar
ediyor.
İşte bu elçiliklere gidip gelenler, oradaki suarelerde bulunanlar, gece davetlerinde balolara iştirak edenler, Lovanten ticaret erbabıyla görüşenler, onlarla işli dışlı olanlara verilmiş isim.
Bunu bir zorunluluk zamanla mu hissetmişler yoksa keyfe keder mi böyle değişmişler?
Mizaçla alakalı tabii. Biraz da yetişme tarzıyla alakalı. Bunlar yurt dışına gitmişler. Avrupa görmüşler. Kendi memleketini beğenmemişler. Tabii o zaman Osmanlı Devleti bunların aradığı şaşalı bir hava yok. Yani hala durağın şimdiki tabiriyle eklesek eski hayat sosyal hayatımızda devam ediyor. Evler, adetler öyle. Kadınlar arasında kaç göç var. Dinin nüfuzu bir hayli kuvvetli halk arasında. Hal böyle olunca bunlar kendilerine yaşadıkları devlet içinde ayrı bir uydu meydana getirmek istemişler. Paris'te yaşayamıyorlar. Londra'da yaşayamıyorlar. Roma'da yaşayamıyorlar.
Burada bir küçük Paris mi kuruyorlar?
Evet, burada var küçük bir Paris. Beyoğlu'nda küçük bir Paris var. Küçük bir Londra var. Orada yaşamayı kendilerine...
Evleri falan da mı burada?
Zamanla karşıya taşımışlar. Nişantaşı, Maçka, efendim Beyoğlu yavaş yavaş oralar süratle bu tür şahısların iskanını açılmış.
Onlar da böyle balolar verip
tertiplemiş. Tabii. Bunlar öncelikle elçiliklerin balolarına devam etmişler. Daha sonra kendi yaptırdıkları evlerde elçilik mensuplarına veya o cemaat, o ülke cemaatinin mensuplarına aynı onların yapmış olduğu gibi balolar yapmışlardır. Ve bunların sosyal hayatları, kadınları, kızları, okudukları okullar, okudukları gazeteler tamamen farklı bir yapı. Yani aslen Türk, Müslüman, hatta isimleri öyle. Fakat aile hayatları, konuşmaları tamamen bir Avrupalı gibi.
Bunlar mıdır? Hani biz bir gruptan bahsediyoruz. Özellikle bu imparatorluğun son dönemlerinde işte birkaç dil bilen, çocuklarını dadılarla büyütenler. Yoksa genel...
Bunların bir kısmı dediğiniz gibi birkaç dil bilen, memlekette hakikaten ciddi ama hayat itibariyle alafranga. Yani o öyle bir hayat tarzını seçmiş. İnsanlar ikiye ayrılmaya başlamışlardı. Alaturka hayat yaşayanlar, alafranga hayat yaşayanlar. Bunlar alafranga hayat yaşayanlardı. Bunları Rumlar ve Ermeniler de sevmezdi. Rumlar ve Ermeniler de zaten Alaturka bir hayat yaşarlardı. Hatta ben eski Rumların hatıralarını görüyorum. Bu Frankler geldi bizim ahlakımızı bozdu, şeyimizi bozdu diye tenkit ediyorlar onları.
Eyvah.
Yani onlar kendilerine yakın görmüyorlar onları. Rumlar ve Ermeniler kendilerine... bu da önemli. Yani kendilerini Osmanlılara yakın görüyorlar. Yani o Franklere yakın görmüyor, tenkit ediyorlar. Onlarla beraber olmuyorlar. Onlar kendi şey... Bunların içinden de ama öyle olanları çok. O Türklerin içinden de böyle olanları çok. Ayrı bir konu. Şimdi bunların bir kısmı dediğiniz gibi hakikaten çok kaliteli, kültürlü insanlar. Hayat itibariyle alafranga olsa bile. Fakat bir kısmı tamamen özenti. Kültür yok. Kıyafetlerle, konuşmalarla, gösterişle, evlerle Frank hayatını yaşayan kimseler. İşte bunlar karikatürize edilmiş hep.
Haftaya bunun örneklerini konuşalım mı inşallah fırsat bulursak? Böyle bir iki küçük olayla i̇nşallah. Hangi mihvalde olduğunu biraz daha yakından değerlendirelim. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
İkinci bölümde görüşmek üzere efendim.
Bilgisayar başındasınız, internet bağlantınız var. O halde TGRT FM'i internetten de dinleyebilirsiniz.